Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 21.
Ulusal Antlaşmanın metni bazı devletlerce iyi anlaşılmamış, kimilerince de anlamazlıktan gelinmişti. Bu gibi ters politikalara karşın ulusal antlaşmanın başarıyla uygulanabilmesi, gerçekçi ve ulusal çıkarları iyi değerlendirebilen taktikçi bir tutumun sonucudur. Bu tutumun oluşturulmasında önder kadar yurtsever yöneticilerin ve askerlerin de önemli katkıları olmuştur. Eser, inanç, azim ve kararlılığın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ulusal antlaşma genel anlamda değerlendirilirse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş adımlarından ve yasal belgelerindendir. Cumhuriyet Devleti'nin bir yandan sınırları çizilirken ve ülke ögesi tamamlanırken, diğer yandan da insan ögesiyle alınmış etnik topluluklar, azınlıklar sorunu koşullara göre değerlendirilmiş ve gerçekçi bir yaklaşımla ilkelere bağlanmıştır. Bu nedenle ulusal antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini başlatan ve belirleyen hukuk belgesi olduğu söylenebilir. Bu antlaşmada ayrıca Mustafa Kemal'in ulusal birlik ve beraberlik anlayışı açık bir biçimde yansımakta, Cumhuriyet'in temelleri Türk ulusunun gerçekçi ve çağdaş ulusal bütünlük anlayışına oturtulmaktadır. Ulusal bütünlük Cumhuriyet Devleti'nin gövdesini oluşturmuştur. Atatürk ulusçuluğu hiçbir zaman şöven veya bağnaz bir görünüme girmemiştir. Ona göre kendini tek ulusun üyesi sayan bireylerin bir arada ortak sınırlar içerisinde bağımsız bir yaşam sürmek ve örgütledikleri toplumu yüceltmek isteği ulusçuluktur. Ulusun din, ırk yerine ortak kültür ve istence dayandırılması çağdaş gelişmelere uygun ve uygar bir tutumdur. Dinsel, mezhepsel bağlar iyice gerilemiş, yerine ortak bir bilinç geçmiştir. Tüm uluslarla işbirliği yapan ve onların varlığına saygı gösteren, bencil ve saldırgan olmayan bir ulusçuluk söz konusudur. Her ulus kendi geleceğini özgürce belirleyebilmeli, kendi sorunlarıyla ilgili kararları bağımsız bir tutumla alabilmelidir. Ülke dışında bulunan soydaşlar ve vatandaşlar için hiçbir saldırganlık serüvenine atılmamalı, dışarıdaki Türklerin ilkin kültür sorunlarıyla ilgilenmelidir. Nitekim, Türklük davası böyle olumlu bir ölçüde ele alınırsa başarıyla sonuçlandırılabilir. Ulusal güçlerini artırmak için nüfuslarını sayısal yönden çoğaltabilmek hakkına sahiplerdir. Ne var ki böyle gelişmeler ulusları saldırgan yapmamalıdır. Hristiyanları zorla Müslümanlaştırmak, azınlıkları baskıyla Türkleştirmek Osmanlı geleneğinde olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de olmamıştır. Toprak büyütme isteği Cumhuriyet yönetiminde egemen olmadığı gibi azınlıklara özellik tanınması gibi bir eğilim de söz konusu değildir. Her iki yönden de ulusal bütünlük sağlam bir politika ile güvence altına alınmıştır. Bir Hatay sorunu için savaş göze alınmamış, ulusal bütünlük dengesi bozulmadan konu siyasal yollardan çözüme kavuşturulmuştur. Aşırı sağ akımlara kaynaklık yapan, hatta onların ideolojisi yerine geçen bağnaz ulusçulukla Kemalist akımı birbirinden ayrı tutmak gerekir. Kemalizm, çağdaş ulusçu yaklaşımla sorunlarını gerçekçi çözümlere ulaştırmıştır. Dipnot 81. Sunak ile Dünyada ve Türkiye'de Çağdaş Ulusçuluk, Milliyet 30 Mart 1977 sayfa 2. Türk ulusçuluğu gerçekçi bir ulusal bütünlük anlayışına dayanarak çağdaş ulusçuluk akımları içindeki yerini almıştır. Çağdaş ulusçuluk akımları genel olarak çağdaşlaşma eyleminin içinde yer almaktadır. Ulusçuluğun ilk amaçlarından birisi sömürge durumuna düşen ya da sömürülen toplumları bağımsızlığa yöneltmek, ülkelerin özgürlük ve bağımsızlık düzenini kurmaktır. Çağdaşlaşmış toplumlar bağımsızlıklarını koruyabilecek tüm olanaklara çağdaşlaşmayı gerçekleştirerek kavuştukları için ulusçuluk akımı çağdaşlaşma özlemini içermekte ve onu gerçekleştirme doğrultusunda gelişmektedir. Çağdaş ulusçuluk anlayışı geleneksel toplumdan sıyrılıp gelişmiş toplumu yaratacak gereklerin ve koşulların hazırlanmasını önerir. Tüm toplum bireylerinin mutluluğunu sağlamak, devletin toplumun ve bireyin bağımsızlığını gerçekleştirecek önlemleri almak ister. Bu nedenle ilerici ve devrimci bir politikayla var olan koşulların durağanlığına karşı çıkar. Din ve devlet işlerinin ayrılmasını, halk kitlelerinin siyasal yaşama ayrılıklarını koymalarını, yönetime giderek daha fazla katılmalarını, yaratılan ekonomik değerlerden eşit ve adaletli biçimlerde payını almasını ister. Bu toplumun yapısı ve sistemi halkına sağladığı haklar, olanaklar ve özgürlüklerle güç kazanır. Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu halkının başlattığı bağımsızlık ve kurtuluş savaşı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluş savaşıdır. Savaşın başarıya ulaşması devletin kurulmasını sağlamış fakat çağdaş ulusal devlet olmak için yeterli olmamıştır. Bu nedenle çağdaş ulusçuluğu ve ulusal bütünlüğü Türk toplumunun ortak inancı ve düzeni durumuna getirebilmek üzere devrimler süreci başlatılmıştır. Türkiye'de cumhuriyeti ulusal bütünlük tabanına dayandırmak çağdaş ulusçu bir anlayışla ele alınmış ve başarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde Türklük duygusuyla yaşayan herkesin ortak devletidir. D. Çağdaşlaşma. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkelerin önde gelenlerinden birisi de çağdaşlaşmadır. Bunu Atatürk'ün geliştirdiği çağdaş ulusçuluk anlayışının sonucu saymak olanaklıdır. Dipnot 82. Celal Erikan, Atatürkçülük İş Bankası Yayını, Ankara 1974, sayfa 212-222. Çağdaşlaşma eylemi, kısaca ulusu ve ülkeyi çağdaş uygarlık ve kültür düzeyine çıkarmaktadır. Daha çok emperyalizm tarafından sömürülen ve geri bıraktırılan ülkelerde ortaya çıkan çağdaşlaşma olgusu ulusçuluk akımlarıyla beraber gelişir. Kendi ulusunu çağdaş uygarlığa ulaştırmak isteyen her eylem temelden ulusçu bir akımdır. Ulusçuluk genellikle iki aşamada gelişme gösterir. İlk aşamada halka ulus olma bilinci aşılanarak dış güçlerin baskılarına, emperyalist ülkelerin sömürge ve düzenlerine karşı baş kaldırarak bağımsızlığın sağlanması ve özgür bir ulusal devletin kurulmasıdır. Devletin kurulmasından sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu da yeni devletin ve ulusun çağdaşlaşma yarışına girerek çağdaş uygarlık dünyasında kendine yeni bir yer bulmasıdır. Ekonomik kalkınma, toplumsal gelişme, kültürel ilerleme gibi olguların hepsi bu çağdaşlaşma eyleminin birer parçasıdır ve birbirlerine bağlı olarak bir bütün meydana getirirler. Çağdaş ulusçuluk ve ulusçu çağdaşçılık aynı hedefte birleşerek birbirlerini tamamlarlar ve orta çağ karanlığından kurtulma çabasında tümüyle kaynaşırlar. Türkiye'deki ulusal kurtuluş eylemi de 20. yüzyılın bu genel gelişme çizgisi içinde ilerlemiş, yeni aşamalar kat ederek değişik boyutlar kazanmış ve gerek bireyler, gerekse toplum düzeyinde günümüze kadar gerçekleşen gelişmelerin yönlendiricisi olmuştur. Günümüzde özellikle geri kalmış toplumlarda çok sık biçimde kullanılan çağdaşlaşma kavramı geniş kapsamlıdır. Toplumun yeniden düzenlenmesini, çağın her türlü gelişmelerinin ışığında yeni bir düzen kurulmasını, bilimsel bir dünya, insan ve toplum anlayışının egemen kılınmasını, çağdaş uygarlık yarışında diğer ülkelerle yarışmaya kalkışılmasını anlam olarak içerir. Bir toplumda genellikle benimsenen kavramlar o toplumun gelecek için neleri özlediğini, neleri umduğunu ve amaçladığını gösterir. Bunların doğrultusunda ortak dayanışmayı eylemi ortaya koyar. Çağdaşlaşma kavramı da bir toplumda gelecek için geçerli özlemler ve amaçlar oluşturulmasına, bu doğrultuda ortak eylem gerçekleştirilmesine uygun bir özle tanımlanabilir. Çağdaşlaşma, geniş kapsamlı bir dizi toplumsal değişim olaylarını anlatan bir kavram olarak tam bağımsızlık, ekonomik ve endüstriyel gelişme, bilimsel verilerin ve düşüncenin toplum yönetimine egemen kılınmasını, bilim, sanat ve düşünce özgürlüğünün toplumda yaygınlaştırılması, etkin ve dürüst bir kamu yönetiminin gerçekleştirilmesi ve toplumda cumhuriyet düşüncesiyle demokrasi kültürünün en ileri düzeyde kazandırılması gibi anlamlara sahiptir. Dipnot 83. Özer Ozankaya, Çağdaşlaşma Üzerine Türk Dili Dergisi, sayı 338, Kasım 1979, sayfa 267. Çağdaşlaşma, öncelikle toplumun ekonomik yapı olarak gelişmesidir. Ekonomide endüstri, tarım ve diğer alanlara oranla ön planda olmalıdır. Çünkü bu durumda toplumsal ilerlemeler daha kolay gerçekleşebilmektedir. Endüstri ve ekonomik hizmetlerin ülke yüzeyinde ve halk arasında dengeli ve eşit bir biçimde dağılmaları da çağdaş toplum olmanın vazgeçilmez koşuludur. Ekonomik gelişmelerin yurt yararına hızla gerçekleşebilmesi için tam bağımsızlık önde gelen koşuldur. Siyasal bağımsızlık yalnız başına yetersizdir. Ekonomik bağımsızlıkla tamamlanmadıkça çağdaşlaşma atılımları her zaman dış engellerle karşılaşabilecektir. Toplumların bilimsel verilere, ilkelere göre düzenlenmesi ve yönetilmesi çağdaşlaşmanın bir başka yönüdür. Bilimsel yöntem ilkelerine uygun düşünme ve davranma alışkanlığının geniş ölçüde yer etmesi ve bireylerin davranışına bilimin yön vermesi söz konusudur. Nesnel davranmak, neden sonuç bağları aramak, bilim dışı açıklamalara yer vermemek, toplumun düzenlenişini ve insanlar arası ilişkilerin örgütlenmesini dinsel inanışlardan kurtarmak, bilim özgürlüğüne bağlı kalmak, bilime tanınan özgürlüğü kültür ve sanatın her alanına yaygınlaştırmak, bilimsel yönetim ve yöntemin başlıca ilkeleridir. Bu ilkeler toplumun bir yandan çağdaşlaşmasına katkıda bulunurken diğer yandan da demokratikleşmeyi genişletmektelerdir. Çağdaşlaşma bir başka anlamda bir toplumun demokratik siyasal ekine sahip olması demektir. Eğitim ve öğretimin her basamağında demokrasi ve cumhuriyet ilkelerinin önemini vurgulamaları gerekir. Kendinden ayrı düşünen kimselere hoşgörülü ve saygılı davranmak, çoğunluğun özgür istencine saygıyla uymayı bilmek ve eğitimin önemli parçalarıdır. Çağdaşlaşmanın toplumsal gücünü oluşturacak, demokratik düşünce ve bilince sahip yurttaşların yetiştirilmesine özen göstermek, kişilere güven duygusunu yerleştirmek, insancıl davranışları örnek olarak yaygınlaştırmak, eğitimle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konulardır. Çağdaş toplum olmak bir başka anlamda da etkili, güçlü ve dürüst bir kamu yönetimi ülkeyi egemen kılmaktır. Toplumlar geliştikçe ve giderek karmaşık bir yapıya büründükçe yönetim zorlaşmaktadır. Yönetimlerin yanılmaları, yanlış kararlar almaları, gerekli kararları uygulama etkinliğinden yoksun bulunmaları her ülkede görülen durumlardır. Bu nedenle verimli, dürüst, etkin kamu yönetimi çağdaşlaşmanın önde gelen koşullarındandır. Geri kalmış toplumlarda en az bulunanlardan birisinin de böyle bir kamu yönetimi olduğu düşünülürse, çağdaşlaşmanın nasıl çok yönlü, ancak toplumsal bütün içinde kavranabilecek bir süreç olduğunu, yalnızca demokratik ve tam bağımsız bir düzen içinde gerçekleştirilebileceğini, çünkü ancak halkın katılımıyla uygulamaya konulabilecek köklü programları gerektirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çağdaşlaşma, geniş ve uzun süreli düzenlemeler olmadıkça başarılamayacak bir hedeftir. Çağdaşlaşmanın anlamını ortaya koyarken bu kavramın dinle ilişkisini de unutmamak zorunludur. Çağdaşlaşmanın gerçekleşme yolları olarak uygulanan yenileşme, değişme, ilerleme, devrim, reform gibi atılımlar da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığını, din sorununun kişilerin iç özgürlükleri olarak görüldüğünü ve devlet yönetiminin yalnızca siyasal bir sorun olarak ele alındığını izlemek olanaklıdır. Kısaca laiklik ilkesi diye tanımlanabilecek bu durum, Batı dünyasındaki siyasal gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Etimolojik açıdan laiklik, halklaştırma, yönetimin halkta olması anlamına gelmektedir. Ne var ki, gelişme sürecine bakılırsa laiklik çağdaşlaşmayla geniş ölçüde benzer anlama gelmektedir. Bir toplumda en yüksek sayılan değerler, dinsel değerler kılığına girme eğilimi taşırlar. Bir anlamda din geleneğinin en son sığınağı ve savunma kalesidir. Aslında toplumun eski yaşam düzeninin kökünden gelen birçok alışkanlıklar dinselliğin gereği gibi bir nitelik kazanırlar. İşte bunun içindir ki çağdaşlaşma kavramının özü laikleşme sözcüğünün belirttiği gibi toplumu dinselleştirme eğiliminin baskılarından kurtarmak gibi görünüyordu. Dipnot 84. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma Bilgi Yayınevi, Ankara 1973, sayfa 17. Bir toplumda değişme zorunlulukları ortaya çıkınca ve çağdaşlaşma eylemi öne geçince, o zamana dek açıkça din alanına girmemiş birçok işler, değişme eğilimlerinin yoğunluğu karşısında din şemsiyesinin altında toplanmaya başlarlar. Dinselleşme, çağdaşlaşmaya karşı bir korunma çabası, eski alışkanlık ve çıkarları savunmanın haklılık görünümüdür. Dünyada çağdaşlaşmanın bir olgu olarak ortaya çıkmasında toplumsal, bilimsel, ekonomik olayların hızla gelişmelerinin ve insanları daha çok etkilemelerinin büyük rolü vardır. Çağdaşlaşma her alanda değişmez sanılan ve din gibi kutsal görülüp saygı gösterilen kuralların sarsılması, giderek etkinliklerini yitirmesi ve beliren bir olgudur. Çağdaşlaşmada asıl sorun eskiden kutsal sayılan alan ve kurulların giderek sınırlanması ve ortadan kalkmasıdır. Din ve devlet arasında başlayan savaş zamanla ileri geri kavgasına dönüşmüştür. Çağdaşlaşmanın iki önemli boyutu vardır. Bunların birincisi uygarlık, ikincisi batıdır. Birinci boyut geneldir, her dönemde çağdaşlaşmanın hedefi ve yönü olarak vardır. Her yüzyılda çağdaşlaşmak isteyen ulus, kendi çağının uygarlığını ufuktaki hedef olarak ele alacak ve çağdaşlaşma savaşını buna ulaşmak üzere yürütecektir. İkinci boyut olarak belirtilen Batı ise özel boyuttur ve her dönemde değişebilir. Her devrim uygarlığı yeryüzünün belirli bir bölgesinde oluşur ve daha sonraları ise başka uygarlıklar bunun yerini alır. Çağımızda ise en yüksek uygarlık Batı dünyası tarafından kurulmuştur ve temsil edilmektedir. Batı uygarlığı en yüksek uygarlık olarak kaldıkça ve yeryüzünde hiçbir uygarlık Batı'nın düzeyine geride bırakmadıkça, Batı uygarlığı çağdaşlaşmak isteyen ulusların başlıca hedefi olacaktır.
Ayrım sonu.